Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili arkam dostlarına en kalbi duygularımızı, muhabbetlerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Yeni bir Kitap Dünyası programıyla beraberiz. İnşallah bu haftada birbirinden güzel kitaplarımızı sizlere takdim etmeye çalışacağız. Elbette ki gündemimizi oluşturan çok farklı konular, önemli konular oluyor. Biz de program olarak doğrusu bu gündemlere kayıtsız kalamıyoruz. Onları da bu program içerisinde sizlerle paylaşıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. O açıdan geçtiğimiz günlerde malumunuz olduğu üzere hani Arif Nihat Asya'nın ifadesiyle Ebu Cehiller ölmedi, Ebu Lehebler kıtalar dolaşıyor diyor ya. Ta yıllar sonra, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrifinden 100 yıllar sonra dahi onun Ebu Cehil kafalı düşmanları yine aynı şiddetle, aynı şerirlikle düşmanlıklarını ortaya koyuyorlar. Sözde bir karikatür mizah dergisi efendim, ismini de zikretmeye gerek yok burada. Radyomuzun bu güzel sesinden, bu güzel mikrofonlarından onların adını zikrederek buraların temizliğine, buraların saflığına halel getirmeyelim. Peygamber Efendimiz'i ve Hazreti Musa'yı resmeden bir karikatür çizdiler ve gerçekten büyük bir infial oluştu. Biz ne kadar bu tür olaylar karşısında ne kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevmemiz, onun sünneti seniyyesini yerine getirmemiz ve onun ayak izlerine, sahabe-i kiramın ayak izlerine basarak yürümemiz gerektiğini bir kere daha anlamış oluyoruz. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor sevgili dostlarımız. Her zaman için bu şekilde insanlar, böyle deni insanlar, böyle alçaklıkta sınır tanımayan düşünceler ve insanlar, kurumlar, efendim dergiler her zaman olacaktır. Bunları bilmek ve farkında olmak lazım. Bize düşen vazife ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel hayatını ne kadar çok insana ulaştırırız, ne kadar çok insanla tanıştırırız, herhalde böyle bir ulvi görevimizin, bir vazifemizin olduğunu da zikretmemiz gerekiyor. Bu manada tabii ki dünya genelinde de zaman zaman bu şekilde efendim saldırılar oluyor. Hele hele ülkemizde böyle bir şeyin olması, böyle bir saldırının olması akıl alır gibi değil. Müslüman bir ülkede ve hassasiyetleri bu anlamda yüksek olan bir ülkede, toplumun %90-95'i bu manada Müslüman olan bir ülkede kalkıp Müslüman mahallesinde salyangoz satma misali, rahat bir şekilde bunu hangi cesaretle, hangi düşünceyle ortaya koyuyorlar? Doğrusu bunun da arka planının araştırılması ve acaba bu toplumun sinir uçları ile, bu toplumun hassasiyetleri ile bilinçli bir şekilde mi efendim uğraşılıyor? Bunları da görmek gerekiyor değerli dinleyenlerimiz. Evet, biz böyle bir durumda ifade ettiğimiz gibi daha çok Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel hayatını insanlara anlatma ve çoğaltma, hayatımıza tatbik etme yönünde bir hareket içerisinde olmak durumundayız. Zira varlık sebebimiz bir Müslüman olarak bu dünyada varlık sebebimiz Allah'a kul ve onun Habibi edibine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en güzel bir şekilde ümmet olmaktır bizim varlık sebebimiz. Dolayısıyla varlık sebebimiz olan bu konulara karşı yapılan saldırılarda kayıtsız kalmamız, tepkisiz kalmamız da bizim o zaman varlık sebebimizi ortadan kaldırmış oluyor ki bu da zaten düşünülemez sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, böyle bir girişten sonra güzel bir kitapla devam edelim. Bir peygamber aşığı, bir zatın hayatını anlatan, bir bağrı yanık peygamber aşığı, bir muhterem zatın hayatını anlatan bir kitapla devam edelim istiyorum. Efendim, dediğimizde eminim ki birçoğunuzun hatırına hemen gelecek efendim Yaman Dede'nin o içli yazmış olduğu şiirleri ve içli şekilde naat olarak söylenilen "Gönül hun oldu aşkından, boyandım ya Resulallah" diye başlayan "Nasıl bilmem bu nirane dayandım ya Resulallah, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah" diyen o Yaman dedenin manevi hatırasına onu anlatan Mustafa Özdamar'ın hazırlamış olduğu bu güzel kitapla bir peygamber aşığının nasıl olması gerektiğini adeta bir fotoğrafını çekmiş bu kitapta. Bunu göreceğiz. Kısaca bu kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Evet, firak ağlar, visal ağlar, erzel mesrurun olmazsa cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah beytiyle ve daha nice nice naat ve gazel tarzındaki gönüllere nakşolunan şiirleri ve sohbetleriyle Peygamber Efendimiz'e duyduğu, aleyhisselama duyduğu firakı dile getiren ve asıl adı Muhammed Abdülkadir Keçeoğlu olan Yaman Dede ismiyle bilinen, 1887 yılında dünyaya gelmiş, Kayseri'nin Talas ilçesinde ve 1962 yılında da vefat etmiştir. İki cihan serverinin bağrı yanık bir bendesi olarak gönüllerde yer eden Yaman Dede, aslen gayrimüslim bir ailenin ferdi iken bilahare fıtratında zaten var olan İslamiyetle müşerref olmuş bir insan. Evet, gayrimüslim bir insanken tutulmuş Mevlana'nın aşkına, tutulmuş Yunus Emre'nin aşkına ve onların sevdiği en yüce maşuk olan Hazreti Peygamber Efendimiz'e yanmış, tutuşmuş bir zat Yaman Dede sevgili dinleyenlerimiz. Ve Müslüman olmuş, İslam'la şereflenmiş. İşte İslam'la şereflendikten sonra o yüreğindeki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşkını bu naatlerde dile getirmiş, şiirlerinde dile getirmiş. Evet, firak ağlar, visal ağlar, ezel mesrurun olmazsa cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah diyen bir Yaman Dede. İçinde bulunduğu şartlar gereği uzun zaman Müslüman olduğunu gizleyen Yaman Dede, hukuk tahsilini müteakiben bir yandan maişet için çalışırken bir yandan da Galata Mevlevihanesi'nde Ahmet Celaleddin ve Ahmet Remzi dedelerden mesnevi dersleri almış, uzun yıllar sessiz bir volkan gibi kaynayıp duran imanını dili ikrarla aşikar etmiş ve hayatını bütün bir aşkla İslam'ın hizmetine adamış bir şahsiyettir Yaman Dede. Ailesinden sevgili dinleyenlerimiz uzun zaman gizlemiş ve öyle bir gizlemiş ki ailesinden, artık diyor ki kendisi, İstanbul'un bütün camileri benim meskenim oldu. Zira her vakti bir camide eda ediyordum. Çünkü eve geldiğimde evde namaz kılamıyordum. Evdeki ev ahalisinden Müslüman olduğumu gizliyordum. Zira benim Müslüman olduğumu bilselerdi beni efendim dışlarlardı, beni yok sayarlardı diye. Böyle bir uzun bir süre bir çile çekiyor ama daha sonra ailesi Müslüman olduğunu zaten fark edince Yaman Dede evinden ceketini alıp çıkıyor ve bir daha dönmemek üzere. Evet, bu eser son devrin bu mümtaz gönül ehlinin müstesna hayatından kesitler sunuyor bize. Cennet mekan merhumun şiirleri, konferansları, konuşmaları, edebiyat ve tasavvuf harikası mektuplarının yanı sıra öğrenci ve dostlarının kendisiyle ilgili hatıralarından oluşuyor, diyor Mustafa Özdamar bu kitabın arka kapak yazısını bize sunarken. Tekrar edelim sevgili dinleyenlerimiz, 40 Kandil Yayınlarından çıkmış bu eser. Bunu sizlere takdim etmekten de onur duyuyoruz efendim. Mustafa Özdamar'ın bu kitap için kaleme almış olduğu "Başlarken" başlığı ile güzel bir yazı var. Kısa bir yazı efendim. Hem bu kitabın serencamını hem biraz daha Yaman Dede'yi tanımak noktasında bazı isimler var, bazı hocalarımız var. Onları da yad ederek, onların hatıralarını yad ederek bu kısa giriş yazısından biraz okumak istiyorum. İstanbul İlahiyat Fakültesi Genel Sekreteri Ahmet Kahraman Hoca'ya, "Gönül dağarcığınızda neler kaldı Yaman dededen, onları öğrenmek istiyorum sizden" dedim, diyor Mustafa Özdamar. Şöyle bir tablo çizdi önce Ahmet Kahraman Hoca bize. Kara kuru bir adamdı Yaman dede. Fizik olarak zayıf, nahif bir insan. İmam Hatip okulunda tanıdık Yaman dedeyi. Biz evvela çok değişik bir insandı. Farsça dersine geliyordu. Hanımı, yani ikinci eşi Hatice anne ilkokul öğretmeniydi. Hatice anne ısrarla emekli olmak ister fakat Yaman dede de bu ısrara karşı çıkardı. Senin yerine gelecek olan muallime çocuklara senin gösterdiğin ihtimamı gösteremeyebilir. Senin yerini doldurmak zor derdi. Hanımına diyor. Okulda ve etrafta hakikaten de çok sevilen ve yeri doldurulamaz bir öğretmendi rahmetli Hatice anne. Pamuk anne diyordu ona herkes. Çamlıca'nın eteklerinde Acıbadem'de oturuyorlardı bu tatlı insanlar. Hatice anne, dedenin ikinci hanımıdır biliyorsunuz. İlk hanımı Rum. O zamanlar bağlar başında oturuyorlarmış. Dede, Müslümanlığını resmen açıklayınca ondan ayrılmak zorunda kalmış. Az önce ifade ettiğim üzere. Devam ediyor Ahmet Kahraman Hoca cevaben Mustafa Özdamar'a. Biliyorsunuz Yaman dede aslında çok önceden Müslüman olmuş da evinden ve etrafından saklamış bunu yıllarca. O yılları anlatırken, o zamanlar en çok zorlandığım şey Ramazan aylarında akşam yemeğini iftar anına denk getirmeye çalışmaktı. Gizli Müslümanlığının icabı olan Ramazan orucuyla aile bütünlüğü duygusunu iftar vaktinde buluşturabilmek için buna çok özel bir önem vermiş demek ki Yaman dede. Evet, onun için çok özel bir önem taşıyor demek ki bu. Sonra az önce de söylediğim gibi diyor Ahmet Kahraman Hoca, Yaman dede 1942 yıllarında Müslümanlığını resmen açıklayınca eşinden ayrılmak zorunda kalmış. Aile bütünlüğünü korumak ve yuvayı yıkmamak için çok uğraşmış. Benim Müslümanlığım sizlerden ayrılmamı gerektirmiyor. Bir de kızı vardı o ilk eşinden, Yaman dedenin. Aynı çatı altında oturalım. Sizin açınızdan eğer gerekiyorsa ayrı odalarda, hatta ayrı katlarda yaşayalım ama yuvamızı dağıtmayalım diye çok ısrar etmiş. Fakat Rum karısı ve kızı kabul etmemişler bunu. Patrikhanenin de çok baskısı olmuş bu konuda onlara. İyi niyet ve gayretinden olumlu bir netice çıkmayınca ceketini giymiş ve evden çıkmış Yaman dede. Çıkış o çıkış. İçinde buruk bir acı, yüzünde ince bir hüzün bulutu. Bağlar başından Altunizade'ye doğru giderken ezanlar başlamış. Hemen camiye girmiş Yaman dede. Namazdan sonra dua edilirken "Ya Rabbi" diye iltica etmiş. İmam efendi öyle bir ayet okusun ki namazdan sonra mihrabiyelik olarak o ayetten bana bir ışık çıksın diye duasında, niyazında bulunmuş. Namazdan sonra İmam efendi mihrabiyeye "La yükellifullahu nefsen illa vus'aha" diye başlayan, "Allah hiç kimseye taşımayacağı bir yük yüklemez" ayetiyle başlayınca Yaman dede vecd içinde yüksek sesle "Kazandım" diye ayağa fırlamış. Sonra da yerine yığılıp kalmış. Evet. Şahap Ayhan'ın babası Emin Efendi de o caminin imamı o zaman. Çok tatlı bir okuyuşu vardı Emin Efendi'nin. Ona sormuştum vaktiyle vaktiyle de hatırlamıştı Emin Efendi bu olayı. Sık sık ziyaretine giderdik biz. Hatıralarını anlatırdı bize. Evet. İşte böyle bir hikayeyle giriş yapıyor Mustafa Özdamar ve bu kitaba katkı sunan değerli hocalarımızın isimlerini burada zikrediyor. Bir kısmı vefat etmiş, belki bir kısmı yaşlı, hayatta. Cenab-ı Hak hayatta olanlara uzun ömürler, vefat edenlere de rahmet eylesin. Nedim Urhan, Emin Işık, efendim Bedreddin Çetiner, Yaşar Kandemir, Tayyar Altıkulaç, Mehmet Şevket Eygi gibi isimler bu kitabın hazırlanmasına, Mustafa Özdamar Hoca'ya hazırlanmasında katkı sağlamışlar ve güzel bir çalışma ortaya çıkmış değerli dinleyenlerimiz. Efendim, kitabın en başında Yaman Dede'nin kim olduğunu anlatan bir bölüm var. Şöyle onları da zikredelim. Aslında Yaman Dede'nin isminin nereden geldiğini de bir taraftan anlamış olalım. Yanan Dede, Yanar Dede ve Yaman Dede lakaplarıyla anılan şairimizin ismi, asıl ismi Diyamandi. Evet, Diyamandi yani Müslüman olmadan önceki ismi, ama Müslüman olduktan sonra böyle kendisini bazı isimlerle, Yaman Dede, Yanan Dede, Yanar Dede diye isimlerle anıyorlar. Evet, 1887 yılında Kayseri'nin Talas ilçesine dünyaya gelmiş. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'ın son asır Türk şairlerine göre Diyamandi henüz 10 aylık bir çocuk iken ailesi Kayseri'den Kastamonu'ya göç etmiş. İlk tahsilini Rum Ortodoks Mektebi'nde yapan Diyamandi 1901 yılında Kastamonu İdadisi'ne girmiş. Yani lisesine girmiş, 7 senelik liseyi birincilikle bitirmiş. İdadi'de okuduğu yıllarda Yamandi Molla diye anılıyordu Diyamandi. Yamandi Molla'nın fıtratında zaten var olan İslamiyet onu Kastamonu İdadisi'nde kendini fark ettirmeye başlamıştı. O sebeple liseyi bitirince 2 senede medreseye devam etti, yani gayrimüslim olduğu halde. 1909 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ne başlayan Yaman Dede 1913'te hukuk bitirdikten sonra bir taraftan maişet için çalıştı, bir taraftan da Galata Mevlevi Hanesi'nde Ahmet Celaleddin ve Ahmet Remzi dedelerden mesnevi dersleri aldı. 1931'lerde Üsküdar Rum Karma İlkokulu'nda Türkçe kültür, 1940'larda Fransız Ruhban Okulu'nda Türkçe, 1942 yıllarında Notre Dame Lisesi'nde edebiyat ve din dersi ve farklı okullarda da öğretmenlik yapıyor. Aslında öğretmen bir insan. Özünde var olan ve gizli gizli yaşanan Müslümanlığını 1942 yılında Yaman Dede resmen açıklıyor. Ve sonra da Mehmet Abdülkadir Keçeoğlu adını alıyor Yaman Dede. 1962'nin 3 Mayıs'ında Perşembe günü saat 2:15'te Çamlıca'daki evinde Hakk'a yürüyor. Merhum Karacaahmet Mezarlığı'nda Küçük Selimiye Çiçekçi Camii'nin karşısında medfundur. Diyamandi yani namı diğer Yaman Dede ya da Mehmet Abdülkadir Keçeoğlu. Allah rahmet eylesin. Gönül hul oldu aşkından boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirane dayandım ya Resulallah diye başlayan o güzel şiirini efendim dinleyebilirsiniz internetten ve farklı mecralardan. Şöyle onun nasıl bir peygamber aşığı bir insan olduğunu da görmüş oluruz. Bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde, bizim toprağımızın insanında sevgili dinleyenlerimiz böyle derin muhabbet besleyen peygamber aşıkları var iken ve burada bu insanlar böyle yaşamışken nasıl olur da birileri kalkar peygamberimize hakaret edebilir. Bu milletin mayasında, bu milletin hamurunda peygamber aşığı, peygamber aşkı, peygamber efendimiz aşkı var. Bu insanlar evlatlarına peygamber efendimize saygıdan dolayı Muhammed adını, kızlarına Fatıma adını, kızlarına Hatice adını, Ayşe adını efendimize ve onun ehli beytine olan muhabbetten dolayı veriyorlar. Böyle bir toplumun biz fertleriyiz. Dolayısıyla bu toplumda böyle olayların olması gerçekten akıl alır gibi değil. Ama biz muhabbetlerimizi çoğaltarak, izhar ederek efendimize bunları bertaraf etmiş olacağız kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından yine güzel kitaplarımızla kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Önümde aslında güzel, birbirinden çok güzel kitaplar. Her birisi birbirinden güzel. Gerçekten okumak isteyen için, gönlünü imar etmek isteyen için, gönlünü ferahlatmak isteyen için, sadece bir bilgi alma, bilgi toplama anlamında değil, kitapların her birisi zaten bilgilenmek için okunmaz. Bazı kitaplar terapi olmak için okunur. Ruhumuzu dinginleştirmek, ruhumuzu rahatlatmak, manevi inkişafımızı sağlayabilmek için okunur. Evet, işte o güzel kitaplardan sevgili dostlar iki tane önümde var. Gönlüme bu kitaplar düştü ve aynı şekilde birinci bölümde anlattığımız gibi bir peygamber aşığı olan bir zat-ı muhteremi, bir Allah dostunu, bir öncü insanı anlatan, aynı insanı anlatan iki farklı kitap. Evet, onlardan bahsedeceğim inşallah programımızın bu kalan süresi içerisinde. Birincisi Sahibül Vefa Hace Musa Topbaş Kuddise Sürruh, kıymetli hocamız Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı güzel bir kitap. Gerçekten Musa Topbaş Efendi'yi, Hazretlerini, Kuddise Sürruh'u anlatan böylesine etraflı, böylesine güzel bir kitap. Bu okumadıysanız şayet sevgili dinleyenlerimiz mutlaka okuyun. Bir Allah dostunun dünyasını, bir öncü insanın, efendim bir şeyh efendinin, bir mürşidi kamilin o güzel ve nezih hayatını satırlara ve oradan da sadırlara anlatan, aktaran güzel bir üslupla yazılmış bu çalışma. Evet, Musa Efendi kaddesallahu sirrah. Efendim bu kitap Erkam Yayınları'ndan çıkmıştı. Tabii yeni değil bu kitap sevgili dinleyenlerimiz. 2009 yılında Erkam Yayınları'ndan çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Veya şöyle bakalım, evet 2009 yılı baskısı görünüyor burada. Ve aslında birçok konunun iç içe geçmiş olduğu, aynı kitap içerisinde farklı tarzları görebileceğimiz ve farklı konuları, ama hangi yönden, hangi cihetten bakarsak o cihetten istifade edeceğimiz bir kitap. Bu kitabı elimize aldığımız zaman sevgili dostlar, bir tasavvuf kitabı olarak okursak şayet, bir tasavvuf kitabı okursak tasavvufun esaslarını, prensiplerini, tasavvuf yolunun efendim ölçülerini okuyabiliriz, görebiliriz. Öte yandan bir biyografi kitabı olarak okursak şayet, güzel bir insanın, bir Allah dostunun o güzel nezih hayatını, örnek hayatını okumuş oluruz. Başka bir cihetten bir peygamber aşığının hayatını okuma düşüncesiyle eğer okursak bu kitabı, bir peygamber aşığı nasıl olunur, onu görmüş oluruz. Başka bir cihetle mürşidine, şeyhine derin bir muhabbet içerisinde hayat sürdüren ve hayatı çok hassas bir şekilde yaşayan bir mürit görmek istiyorsak, burada da onu da görebiliriz. Bir mürşidi kamil görmek istiyorsak burada, sevenlerine istikamet gösteren, yol gösteren, rehber olan, onları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme taşıyan, büyük veliler yolunun izinden giden bir mürşidi kamil olarak okumak istersek bu kitabı, biz onu görürüz sevgili dinleyenlerimiz. O yüzden adeta Musa Topbaş Kuddise Sürruh kitabı, Sahibül Vefa Musa Topbaş kitabı bir pırlanta gibi karşımızda durup hangi tarafından bakarsak bakalım o pırlantanın güzelliğini görebileceğimiz bir nitelikte bir kitap, bir çalışma. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim bu kitabı. Kıymetli hocamız Adem Ergül Bey'in kaleme aldığı bu çalışmayı. Efendim muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin bir takriz yazısıyla başlıyor. Ve ondan önce de şöyle bir cümleyi görüyoruz. Muhterem pederimiz ve üstazımız Musa Efendi'nin 83 yıllık nezih, zarif ve asilane hayatı bizler için hiç eskimeyecek ve teravetini kaybetmeyecek örneklerle doludur. Hakkında söyleyebileceğimiz yegane söz, o ne güzel kuldu demekten ibarettir diyor muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Allah kendilerine hayırlı uzun ömürler versin. Evet, takriz yazısının başlığını da bu cümleyle başlamışlar. O ne güzel kuldu. Evet sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız, yazının içerisinde çok tabii takriz yazısının içerisinde her birisi altı çizilerek okunması gereken bölümler ama şöyle diyor, aşıklar ölmez diyor Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Dolayısıyla hak dostlarının ömürleri fani hayatlarından sonra da devam eder. Onlar zahiri ilimlerin üzerine deruni alemlerini ilahi nakışlarla tezin ettikleri için arkalarından bıraktıkları gönül eserleri, ruhaniyet ve feyizleri ile vefatlarından sonra da manevi hizmetlerini sürdürürler. Çünkü onlar ölmeden evvel ölmesini bilerek ölümsüzlük sırrına kavuşanlardır. Kah sohbetleriyle, kah yazdıkları eserlerle, kah kıymetli birer hatıra halinde serdettikleri menkıbelerle manevi terbiyelerine devam ederler ve ehli basirete ayan nice tasarruflarda bulunurlar. Evet, Allah dostlarının tebliğleri, irşat vazifeleri vefatlarından sonra da devam eder. O yüzden Yunus Emre'nin ifadesiyle aşıklar ölmez der Yunus Emre. Yine değerli dostlar, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi diyor ki, biz Musa Efendi Hazretlerine bu gönül penceresinden baktığımızda onun hakkında söyleyebileceğimiz ilk söz şudur ki, az önce de ifade ettiğimiz gibi, o ne güzel kuldu ifadesinden ibarettir. O ömrü boyunca kulluğu hayatının bütün safhalarına teşmil etmiş, bütün hal ve davranışlarında bir şiiri tabi halinde tecelli ettirmiştir. Gerçekten de o ibadette ne güzel bir kuldu, muamelette ne güzel bir kuldu, hakkın tevziinde ne güzel bir kuldu, Halik'tan ötürü mahlukata muhabbet ve şefkatte ne güzel bir kuldu. Çile ve ızdıraplara merhametiyle şifa olmaya çalışan ne güzel bir kuldu. Kainattaki kudret akışlarını ve ilahi azamet tecellilerini hayran hayran seyreden ne güzel bir kuldu. Evet, işte Musa Efendi bu güzel bir kul olmasının altında yatan bir peygamber aşığıydı. Allah dostlarının aşığıydı. Allah adamlarının yanında onlarla kol kola bir peygamber aşığı. Sami Efendi Hazretleri'nin hizmetinde yıllarca bulunmuş, refakatinde bulunmuş ve onun hizmetinde bulunmuş büyük bir Allah dostu. Evet sevgili dinleyenlerimiz, işte bir tarafta az önce anlattığım, ifade etmeye dilimizin döndüğünce çalıştığımız Yaman Dede gibi, Mehmet Abdülkadir Efendi gibi zat-ı muhteremler, bir tarafta da Mahmud Sami Efendi Hazretleri gibi, Musa Efendi Hazretleri gibi büyük Allah dostları, bu ülkenin manevi direkleri. Musa Efendi'nin sohbetlerinde bambaşka güzellik ve istifadeler olurdu. Letafet, halavet ve feyzi ilahi bütün gönülleri kuşatır ve dinleyenleri adeta dünya ikliminden ahiret iklimine taşıyarak manevi reçeteler verirdi. Şimdi evet, o sohbetlerden bazı bölümler tabi burada sunuluyor ama şu şairin şu güzel ifadesiyle, bir gün ne vücut mülkü ne dar ne diyar kalır, kalırsa gönüllerde ol sohbeti yar kalır. İşte Musa Efendi Rabbine kavuştu belki ama arkasından kalırsa gönüllerde ol sohbeti yar kalır dercesine onun sohbetleri, onun yazdıkları, onun arkada bırakmış olduğu hizmet ufku gönüllerimizde yer bulmaya devam etmeli inşallah diyoruz kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili dostlar. Evet, Adem Ergül abi bu güzel kitabı kaleme almış ve şu Yunus'umuzun şu güzel mısralarını da buraya almış. Onun son haline tercüman da Yunus'un gönülden gönüle akarak dilden dile dolaşan şu mısralarıdır. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Hasılı o büyük Allah dostu Musa Efendi'nin bereketli hayatı, manevi eğitimi, irşadı, eserleri, örnek şahsiyeti, kısacası her hali bizler için vuslat iklimlerine açılan birer selam kapısı gibidir. Dolayısıyla o güzel kulun hizmetleri, ahlaki hususiyetleri ve vasiyetleriyle kendimizi istikametlendirebilirsek, Allah'ın lütfu ile selam kapısına nail oluruz, diyor bu takriz yazısında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi bu kitaba. Bu kitap 2007 yılında efendim basılıyor. 2009'da elimdeki baskı, daha sonra da baskıları devam ediyor. Mutlaka bu büyük peygamber aşığını, büyük Allah dostunu anlatan Sahibül Vefa Hace Musa Topbaş Kuddise Sürruh Hazretlerini anlatan bu güzel kitabı okuyalım sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu hafta da bizden bu kadar. İki güzel Allah dostunu dilimizin döndüğünce haddimiz olmayarak sizlere bu kitaplarını anlatmaya çalıştık. Birincisi Mustafa Özdamar'ın 40 Kandil yayınlarından çıkan Yaman Dede isimli çalışması kitabı. Diğeri ise Doktor Adem Ergül hocamızın Sahibül Vefa Musa Topbaş Kudüs'e Sürruh isimli kitabı. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalınız, hayırlı kalınız sevgili dostlar.